Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Bugün sert bir başlığı konuşacağız. İçimdeki düşman.
Evet.
Ve bu içimizdeki düşmanı nasıl yenebileceğimizi konuşacağız. İçimdeki düşman ne demektir?
Susmayan düşman. Ben öyle mi desek adını acaba? İçimdeki susmayan düşman. Çünkü çok konuşuyor.
Çok konuşuyor.
Temel silahı şey zaten konuşmak yani. Konuşuyor, bizi eleştiriyor, yapamadın diyor, beceremedin diyor, kıyaslıyor. Gene aynı şey oldu diyor zaten hani eziyor da eziyor. Tabii içimizdeki o düşmanın gücü herkese farklı olabilir. Kimimizde çok güçlü. Çok güçlü ve çok cezalandırıcı. Bazen o içimizdeki düşman çok güçlü olunca onun söylediklerini yapma eğiliminde olup kendi kendimize çok cezalandıran davranışlarda bulunabiliyoruz. Mesela bir şeyle ilgili hata yaptığı için, bir şeyi zamanında yetiştiremediği için o gün öğle yemeği yemeyen bir yetişkin gibi kendini bir şekilde öyle cezalandırıyor. Bir hafta boyunca öğle yemeği yok. Kendi kendini böyle disipline etme, eğitmeye kadar gidebiliyor. Ama içimizdeki şeytanın o gücü, düşmanın gücü ortalamaysa ya da ortalamadan daha düşükse günlük hayat içerisinde biz de çok anlam veremediğimiz mod düşüşlerine, ya ne oldu bir havam kaçtı, bir canım sıkıldı gibi duygu durum değişikliklerine yol açabiliyor. Yani duygu durum değişikliğinden kendimize yönelik davranışlara kadar geniş bir yelpazede hareket ediyor olabilir.
Geniş bir yelpazede geniş bir cevap verdim.
Evet.
Peki. Buradaki temel sıkıntı bence içimizdeki düşmanın düşman olduğunu düşünmememiz. Ses içeriden geldiği zaman bunu kendimiz zannediyoruz, gerçek zannediyoruz, dostane zannediyoruz, bizim iyiliğimiz için konuştuğunu zannediyoruz. Ama ne biz böyle bir başkasına konuşuruz, ne bir başkasının diğerine böyle konuşmasına müsaade ederiz, ne de dışarıdan biri bizimle böyle konuşsa bundan memnuniyet duyarız. Ama ses içeriden geldiği zaman bunun doğru ve bizim için verimli olduğunu düşünüyoruz. Bizim için faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bunu ben kokuya benzetiyorum. Koku nasıl beyne doğrudan sirayet eder? Onu frontal korteksten geçiremezsin. Hani doğru mu, yanlış mı, sağlıklı mı, sağlıksız mı? Bunu analiz edemezsin. Doğrudan ya iyi hissettiren bir kokudur o, ya kötü hissettiren bir kokudur. İçeridedir çünkü. Bu da öyle. Ses içeriden geldiği zaman çok konuştuğunda bunu bizim başarılı olmamız için yapıyor diye düşünüyoruz. Çok eleştirdiğinde bizi doğruya sevk ettiğini düşünüyoruz. Ama doğru değil. Bunu böyle konuştuğumuz zaman ya da onun konuştuklarını bir kağıda yazıp okuduğumuz zaman frontal korteksimiz devreye giriyor ve diyor ki ya bu saçma. Hem eleştiriyor, hem kalbimi kırıyor, hem beni rencide ediyor, hem beni küçümsüyor, hem bana karşı alaycı, ekşi bir tarafı var. Ne oldu, niye gülümsüyorsun?
Şimdi yelpaze yapacağım şöyle. Şöyle oldu. Geniş bir
Oldu?
yelpazeden. Geniş bir cevap. Evet.
Evet. Bir şeyi kestin ama tam böyle hızımı almış gidiyordum. O yüzden bunu fark etmek gerekiyor. İçeriden gelen her ses dost değildir.
Biraz
Bununla ilgili bir hikaye anlatayım mı? Benim çok sevdiğim bir hikaye. Madem yelpaze dedin, dur ben sana yelpazeyi tarif edeyim, göstereyim.
yelpazeyi böyle şey yapacağız herhalde. Tam bu program öyle olsun hadi. Zaten
Bülent Ersoy'un
yorgunum. Yorgunum zaten hiç
yelpazesi.
ağzım acısım yok.
Ya soğukta donmak üzere olan üç kuş yavrusu var. Donmak üzereler. Sonra yanlarından geçen bir manda bunların üstüne pisliyor. Kuşlar o kadar öfkeleniyorlar ki üstümüze pisledin, nereye yaptığına dikkat etsene diye. Ama sonra bir anda fark ediyorlar ki donmaktan kurtuldular. Ve sıcaklığı hissediyorlar ve hayatta kaldıkları için mandaya şükran duyuyorlar o anda. Fakat ilk anda verdikleri öfke tepki öfke oluyor. Sonra bunları gören bir kedi geliyor. Bunları oradan çıkarıyor, yalıyor, temizliyor
Temizliyor.
ve yiyor. Hikayeden çıkarılacak sonuç nedir?
Çok güzel. Ben bunu böyle anlatamazdım. İyi ki anlatmışsın. Evet,
Yani
çok güzel.
tepene her pisleyen düşmanın
Düşman
değildir.
değildir.
Pislikten seni her kurtarıp yalayan dostun değildir.
Değildir,
Al sana
evet.
yelpaze.
Çok güzel oldu ama evet. Bu da biraz ne normal ne değil gibi bir algımızın net olmaması ile ilgili oluyor. Çünkü bizi büyütenler de bizim iyi niyetimizi düşünerek bizi sıklıkla eleştirdikleri için. Ya anne babanın bir sevgisinden şüphe etmeden çocuk buna dayanamaz. Çünkü onlar seviyor anne baba iyi niyetli. Tabii ki kötü niyetli değil. Korumak için bu eleştirileri yapıyor, kızıyor, cezalandırıyor. Sonra belki ebeveyn pişman oluyor, özür diliyor ama o çocuk cezaya maruz kalmış oluyor. Böylelikle hata varsa bedeli ödenir gibi bir inanç gelişiyor. Bir önceki programda konuştuğumuz gibi inançlar ve bu iyi niyetle ilişkilendiriliyor. İlk maruz kaldığımız ortam aile atmosferi olduğu için. Çünkü ebeveynlerin iyi niyetinden şüphe etmemiz zor. Yani bir çocuk olarak bu bize iyi gelen bir şey olmaz. Pek çok ebeveyn de eleştirel ve cezalandırıcı olsa da ruhsal bir bozukluğu yoksa hepsi iyi niyetli. Bunun bir gerçekliği de var. Öyle olunca da içimizde konuşmaya, ebeveynin tohumlarını attığı o ses dallanıp budaklanıp ağaç olup içimizden konuşmaya başladığında da yine o iyi niyetle ilişkilendiriliyor. Sanki hayatta başarılı olmanın, hedeflerin peşinden koşmanın, bir şeyde kararlı olmanın, sonuç elde etmenin yolu bu o bizi kamçılayan o sesin, eleştiren sesin kendisiymiş gibi
Ha.
algılıyoruz.
Ama cehenneme giden yollar da iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir diye de bir söz var. Şimdi o söz, o ses talepkar olabiliyor. E hadi diyor. E hadi bak. Kavun karpuz musun kardeşim yatıyorsun yani. Yata yata mı büyüyeceksin? Bak millet nerelerde diye bir kıyaslıyor. Ve bu içimizdeki düşman kıyaslarken biz hep kıyasın altında kalıyoruz. Diğerleri hep yukarıda, diğerleri hep daha başarılı. Bu sosyal medya falan da çok körükledi bunu. Herkes mutlu, herkes konforlu hayatlar sürdürüyor. Herkes lüks restoranlarda, herkes tatilde. Yazık, zavallı haftada bir tatile gidiyor. 3 gün onu fotoğraflıyor. Onu izleyenler de onu görüyor, öbürünü
Yılda
görüyor,
bir
diğerini
demek istedim.
görüyor. Hı? Ben ne
Haftada
dedim?
bir dedim.
Haftada bir mi dedim?
Seni
Yalışık.
burjuva. Senin için tatil
Yok
tabii
yılda bir mi
hafta
gidiyor? Aa,
yılda.
tatile bu nedir ya? Yılda bir tatile gidiyor ama bizim beynimiz onu algılayamıyor. O orada, o orada, o orada. Sanki herkes sürekli bir tatil havası içinde ya da güzel restoranlarda yemek yiyorlarmış gibi. Ve onlar burada oluyor. Onlar yüceleşiyor, biz yüceleşiyoruz. Kıyasın hep altındayız. Onlar daha başarılı, biz daha başarısızız. Talepleri karşılanmayınca da eleştirel, suçlayan bir sese de dönüyor. İşte tembelsin, o yüzden böyle oldu. Elinden geleni yapmadın, beni dinlemedin, o yüzden böyle oldu diye. Biz de buna inanıyoruz. Hani geçmiş bölümlerde de anlattık. Böyle demagoji yapan liderler, zamanın zorba liderleri de hep anlatıyorlar ya, ben olmazsam haliniz duman, ben olmazsam memleket çıkmaz da diye. Dışarıdan bir ses bunu söylediğinde bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Hayır böyle değil diyebiliyoruz. Çünkü frontal korteksimiz aktif, analiz edebiliyoruz. Ama içeriden geldiğinde ben olmazsam yapamazsın. Ben olmazsam seni biliyoruz. Tembelsin, beceremezsin, üstesinden gelemezsin. Senin böyle haylazlığa yatkın bir tarafın var. Senin kırbaçlanmaya ihtiyacın var diye yoğrulduğumuz için bunun biz olduğumuzu zannediyoruz. Ama ne bu ses biziz, bize ait ne de bizim iyiliğimiz için konuşuyor.
Evet. Sağlıklı tarafımız, sağlıklı bir yetişkin kendini eleştirmez mi? Eleştirir, değil mi? Ama burada eleştirel sesin yaptığı o düşmanca olan tutum farkı var. Yani kendimizi eleştiririz, eksik yaptığımız şeyler olabilir. Bu kendi kendini öz değerlendirmeye zaten ihtiyaç var. Öz değerlendirme yapabilen kişiler kendilerine ve hayata dair yeni hedefler belirliyorlar. Gelişmeye ve öğrenmeye açık hale kalıyorlar. Yoksa öbürü de ben böyleyim kardeşim, olduğum gibiyim, kabul eden böyle etsin gibi bir şey de sağlıklı bir yetişkinin istediğimiz, sergileyeceği bir davranışı değil. Ama o içimizdeki o kıyıcı sesin yaptığı şey bize her zaman kendimizi kötü hissettirmek. Ama sağlıklı tarafımız o konuşsa, ya bak burada yanlış yaptım, bunu biraz daha okuyup çalışıp hazırlanman, gitmen gerekiyordu. Bir dahakine işte bu mülakatta şunlara biraz dikkat etsen bu daha iyi olabilir. Ya şeyi dil öğrenmeyle ilgili güçlüğümü, öğrenme güçlüğümü, öğrenmeyle ilgili yavaş öğrendiğimi ifade ettikten sonra o kadar çok mesajlar geldi ki
Yavaş
özellikle
mı?
de Yavaş öğrendiğimi. Genel olarak yavaş
Dilli.
öğrendim değil mi? Genel bir tekrara ihtiyaç duyduğumu bahsettiğimde akademisyenlerden, akademisyen meslektaşlardan, arkadaşlardan. Orada da önemli dil bariyerleri var. Benim de hep öyle oldu yani işte 65'ti. 63-75 gibi bir şey aldım. Bir soru böyle ucundan hep böyle yakalamaya çalışarak ve
Ama bir soru. Hep
uğraşlarla.
o bir soru
Hep
değil
o bir
mi?
soru. Gerçekten de öyleydi yani bir soru. Geçtiğim noktada da hep bir iki soruyla geçtim. Tek aşama şey oldu. Yine profesörlük kadrosuna başvuruda da yükselttiler puanı. Dil barajını. Hep de o değişimlere de denk geldim yani.
Bu şey oluyor. Enflasyon döneminde bunun mizahını yapıyorlardı ya. 250 bin liralık araba için para biriktiriyor. Tam 250'yi denkleştirdi. Şey gibi enflasyon yükseliyor araba
Evet.
400'e çıkıyor.
Evet. Hep öyle oldu bir yakalayamam ama Allah tek yakaladığım yer orası oldu. Biraz olması gerekenden yüksek bir puan almıştım. 75
Ama
galiba.
onun arkasındaki ne şanlı mücadeleler, ne online dersler, ne
Tabii,
kurslar vardı
tabii
yani.
de. Bir de bana da hocam nasıl yaptınız, nasıl başardınız diye soruyorlar. Yıllar yıllar içerisinde çalışmaktan hiç tabii ki
Vazgeçtim.
vazgeçmeden. Bunu şeye bağlayacaktım. Böyle bir öğrenme güçlüğüne bağlı bir farklılık varsa, bir zorlanma varsa, geç ve yavaş öğreniyorsa kişi, insan ister istemez akranlarıyla kıyaslıyor.
Kıyaslıyor.
Ben de arkadaşlarımla paralel aynı aşamadayız. Allah'tan beni dinliyorlarsa kendilerini fark hatırlayıp gülümseyeceklerdir. Benim gibi böyle aynı yerde patinaj yapan 2-3 arkadaşım vardı fakültede de hiç yalnız hissetmiyorduk. Bunun geyiğini yapıyorduk gene olmadı diye. Hatta şey olduğunda her birimiz geçtiğinde halay çekmişliğimiz var
Koca akademisyenler.
akademisyenler. Ama bu eleştirel tarafa çok işte bu şefkatli taraftan bakış birbirini destekleme. Ama eleştirel sese çok açık yani yapamıyorsun diğerleriyle kıyaslama öğrenemiyorsun beceremiyorsun akademisyenliğe uygun değil misin acaba gibi. O yüzden hani daha yavaş öğreniyorsak eleştirel sese de çok fırsat vermemek yine şefkatli taraftan. Ya bu olacak en sonu hani bu yolda mücadele eden dil bariyerlerini aşmaya çalışan meslektaşlarıma da
Halay
sevgiler
çekmeyi
selamlar.
hak eden.
O halay çekeceğiniz gün gelecek ama biraz buradan böyle bakmak. Biz de bunu bakmama yardımcı olan aslında bizim aile grubumuz oldu. Yani ben bunun üzerine şakalar yapabildim. Ah o bir soru esprisi döndü. Serdar çok mizahla hep her zaman destekleyiciydi. Çocuklar gene mi sınava gidiyoruz anne diye. Yıllar yılı benimle geldiler. O sınav sonlarına bir etkinlik ekledik. Yemeğe çıktık falan. Beni oralarda beklediniz.
Değil mi? Ama buradan çıkarılacak sonuç o zaman halay dostluktur, halay şefkattir, halay kutlamadır.
Kutlamadır evet. Halay,
Ya.
dans, mizah, şaka. O eleştirel tarafı alternatiftir yani. Özellikle mizah.
Mesela o dili geçişememek senin o iç sesini nasıl körükledi?
Salaksın diye.
Salak.
Salaksın.
İnandın mı ona gerçekten?
Ya salak olmuyor yani. Ama bir de bir tarafım da biliyor yani. Azimliyim, yaparım, öğrenirim. Yani bunun adının öğrenme güçlüğü olduğunu bilmek sonsuz bir özgürlük getirdi. Ha salak değilmişim ben. Sadece yani öğrenme güçlüğünde dil öğrenmeyle ilgili güçlük oluyormuş.
Şeyi bir anlatmıştın ya, bir daha anlatsan o hikayeyi Zeynep. Yengenin sana matematik çalıştırdığı an. Mesela
Evet.
o bakıştaki ifadeyle salaksın diyen ses acaba birbirinden çok mu uzak?
Aslında çok birleşiyor yani. Sen insanın kendiyle ilgili zaten zihinde imgelerle kodluyor ya anıları, travmatik yaşantıları da. Gözünün önünde kareler oluyor. Kendiliğin, kendini, başarın, kendine dair oluşturduğun inançlarla. Ben zaten sınıfta en son kurdeleyi ben aldım. Mayıs'ta aldım yani okuma yazmayı sökmede. Annem ağlıyordu evde bu çocuk okuyamayacak herhalde diyor. Okuma yazma çalışıyoruz annem ağlıyor. Yani annemin o ağlayan görüntüsü yani ben nasıl biriyim acaba? Yoğun bir çaresizlik zaten. Herkes kurdele alıyor her hafta her hafta bekliyorsun sen o kurdeleyi alacaksın bu kadar. O zaman da bilinmiyordu yani bunlar böyle tanınan
Bir
şeyler değildi.
yerlerde bir kurdele alıp
80'ler.
takmak gelmedi aklına değil mi? Şöyle tuhafiyeden muhafiyeden
Ya onu yapan çocuk var mıdır
bir kurdele.
bilmiyorum yani.
Varmış.
Var mıymış?
Yorumlarda
Eksi evet.
yazmış böyle.
Belki şeydir yeni nesildir o ya. Bizim kuşağın sanmıyorum biz. benzer kuşaklar benzer travmalardan ve ortak kaderden kaderde birleşiyor
sonra
ya, onu yapamazdım
matematik
ben.
Çalıştırıyor.
Sonra da işte o modern matematiğe geçildi o sene. Daha önce yoktu. O bilinmeyenlik kutulu.
Ama adam İngilizce öğrenme güçlü. Matematik, modern matematiğe geçildi senin de. Her şey. Türkçe ben yeterince kitap okumadım. Okusaydım evet. Öyle olurdu. Evet. Belki de.
Mutfakta çalışıyoruz.
İçimizdeki sesin her söylediği.
Evet, evet. Belki doğrudur. Belki doğru söylüyordur. Doğru söylediği şeyler olabilir. Ya, kabul
öyle
ediyorum.
Öyle söylemez. Yani doğru söylenmenin de yolu yordamı vardır böyle kalp kırmadan, tabii, incitmeden, rencide etmeden birinin haysiyetiyle oynamanın gerekçesi olmaz başarısızlık yani.
Yengemin...
Çünkü kimse başarısız olmak istemez ki, bu bir tercih değil.
Tabii ki değil, hele o çocuk yaşta. Tabii. Yani. Kaçınsın, 8-9 yaşlarında mutfak masasında yengem daha anlamıştı o modern matematiği, ben anlatayım dedi, anlattı. Anlattı, 5 kere falan anlattı, sonra anneme diye böyle baktı. İkisi birbirine baktılar. Bu olmayacak. Olur. Ya bu da bir kare benim gözümün önünde. Dolayısıyla bu başarı başarısızlığa dair bu kareler dediğin gibi hepsi birleşiyor yani. Yani ben siz işte sen olmasaydın, o aile bütünlüğü olmasaydı, yalnız hissetseydim, belki bu işi yapmasaydım, sosyal destek çevrede olmasaydı buna çok daha fazla kapıları giderdim. Ama yine de hırpalandım tabii ki.
Ben de şey hatırlıyorum. Teyzemin torunu ODTÜ'de mühendislik okuyordu. Bana matematik çalıştırıyordu lisede. Ya böyle K1, K2 üssü 24 artı küçüktür 7. Anladın mı Serdar diyordu. Yani anlamadım demeye de şey yapamam, cesaretim yoktu. Yani o kadar doğal ve böyle buz üstünde kayar gibi yapıyordu ki 4 satırlık işlemi, sonra da 4 diyordu. Yani sadece bir 4 için bu kadar 4 satırlık işlem bana bir çok fazla geliyordu. İkincisi hiçbir şey anlamıyordum yani, ama mesele şey değildi bence. Yani hani işlemin zorluğu değil, onun yüzündeki ifadeydi. O kadar kolay ve o kadar rahat ve o kadar bana şaşkınlıkla bakarak anlatıyordu ki herhalde bu kolay bir şey ve ben bunu anlayamıyorum diyordu. O iç ses de öyle öyle yerleşiyor işte.
Evet.
Teyzenin torunu sana öyle bakıyor, yengen sana yapıyor. Öğretmenler bir şey söylüyorlar. Tabii. Arkadaşların yapıyor, sen oradan kendince bir anlam çıkarıyorsun. O zaman kendine dair inançların yetersizlik, başarısızlık, kusurluluk, ya buna teslim oluyorsun. Ya benim gibi hiç sanki o taraklarda bezin yokmuş gibi diğer tarafa, tamamen diğer tarafa geçiyorsun. Ama kendine bir gerçeklik yaratıyorsun ki şey inancıyla yaşamayasın yani. Ben salağım. Evet. İnancıyla yaşamayasın.
Onu kapatmaya yani. Çalışacak yollar arıyorsun.
Ölüyorsun
evet,
yani.
Evet. Ben konuşmayı da geç öğrenmişim. Geç konuştu diyorlardı. ve onda da şimdi dil terapistlerine gidiyor çocuklar, duyu bütünlemelere götürülüyor falan, bana kuş suyu içirilmiş elimizde.
Geçen Gülce ile konuşuyoruz, bana baktı, baba dedi ya annemin bu kadar dedi dezavantajı, başka kelime kullandı da dezavantaj dedim, sen nasıl oldun dedi ya, senin kafan çalışıyor. Dedim kızım, Diyanet Vakfı'nın bir projesiydi bu.
Bana divap diyor şu an.
Hayrın olsun dedi, proje vardı. Böyleleri yuva, yurt sahibi, çoluk çocuk sahibi yapmak istemez misiniz diye. O yüzden annem bizim evin divasıdır. Ama bildiğin anlamda diva değil. Diyanet Vakfı. Sonunda da bir P vardır dedim.
Neyse, mutluyum ben. Diva diyorsunuz sonuçta. Tabii, bana. Ben bunu divayım. O kuş suyu da yarım kaldı. Muhabbet kuşunun kuş suyu. Yem kokuyor. Şeyini içtim tabii onu.
Yazık.
Ondan yani. Sonra söküldün dediler. İşte konuşmaya başladın dediler.
Allah Allah. Yani çocuk ama muhabbet suyu kuşunun içirileceğini düşünecek durumda olmak bile bir dram çocuk için. Demek ki bu durumdayız yani.
Tabii tabii. Zaten vahim durumdasın yani. Ama bir çare var. Umut doluyor insanın içinden. Suyu içince olacak bu iş diye. Bu çok bilinç düzeyinde değil. Kaç yaşındaydım bilmiyorum. 2-3 müydüm?
Ama bu toplumumuz adına büyük kıvanç kaynağı olmaz mı ya? Yani daha bir kuşak öncesinde öğrenme güçlüğü olan çocuğa muhabbet kuşağı.
Evet onu. Evet.
Şimdi bunları konuşabiliyoruz yani.
Evet. Dil terapistleri, duyu bütünlemeler, oyun terapileri, çocuklar için yapabildiğimiz, ulaşılabilen ebeveynler için pek çok yol, ya da çocuk kitapları.
Ama şu hikayede şefkat ve sarıp sarmalama yok mu Zeynep? Uğraşıyorlar çocuk için
Değil mi?
bildikleriyle.
Tabii.
Ödev yaptırıyor. İşte kuş suyu içiriyor.
Tabii.
Çok güzel de
O da bir
hikaye.
ekstra yük oluyor aslında biraz, biliyor musun?
Nasıl?
Yani hem tabii ki güzel koruyucu bir tarafı olmuştur ama çok iyi niyetli ya annen. Çok iyi niyetli ve uğraşıyor senin için ve seni çok seviyor ve severek de yapıyor. Muhakkak bunun çok olumlu katkısı var hep hissettiğim. Ama senin yükünü de artırıyor yani.
Ha, yük olmuş
Yük
hissediyorsun
yükünü
kendini.
artırıyor. Yani çok hani uğraşıyor, onu da uğraştırıyorsun falan. Üzülüyor, ay onu da üzdün.
O yük olma hissi yerleşti mi
O
sana?
yerleşik zaten, evet. Yük olmaya ve sorumlu hissetme. Daha önceki programlarda konuşmuştuk ya. O da
Ha.
yerleşiyor. Orada hani yük oldun, diğerine yük oldun diye eleştirel sesin kullandığı bir şeye dönüyor.
Ha.
Yani güzel oldu yani. Daha önceki programda bu inançlar, yük olmaya dair inanç. Sonra da bunun eleştirel sesten sürekli plak gibi
Aktivasyonu.
aktivasyonu, evet.
Aktivasyonu. Vay be. Gerçi ben sana gülüyorum da benim de dikkatle ilgili iç seslerim çok benim öyle bir salaklık hissine itmişti. Çünkü bakıyorum her ders öncesi diyordum ki Zeynep ya bu ders dinleyeceğim. Hiç dikkatim dağılmadan bu sefer dersi dinleyeceğim diye. Daha 5. dakika geçmeden dikkatim dağılıyor. Geçen bir kongreye konuşmacı olarak gittik. Konuşmaları dinlerken hep şey gibi düşünüyordum ben. Şimdi bu farkındalık düzeyindeyim ya. Bu kafayla üniversiteye gitsem üniversiteyi 4 senede bitiririm diyordum. Anam kongreye gittim nefes alamadığımı hissettim ya. Böyle bir teviye konuşan uzmanlar, hiç ton yok, iniş çıkış yok, gündelik yaşamla ilişki yok, canlı değiller, hiç kıpırdamıyorlar, oldukları yerden anlatıyorlar. Gerçekten fiziksel sıkışma hissettim. Dinleyemedim. Dedim ki ben üniversiteye gene gitsem gene zor bitiririm yani. Ama bu sefer şeyi bilirim. Salak değilim. Sadece dikkat problemim var.
Evet. Böyle dikkat problemi olan, böyle hareketsiz kalmaya da tahammül edemeyen pek çok akademisyen meslektaş var. Onlar çok
Çok
zorlanıyorlar
zor.
aslında. Buna rağmen onu yapabiliyorlar. O yüzden de çok ekstra takdir ve gurura ihtiyaç var. Dediğin gibi ben senin orada oturamazlığını da gördüm. O makale mesela, bizim akademisyenlikte makale başına
Otur.
oturacaksın ve yazacaksın.
Evet.
Yani en temel şeyi yapabilmen gerekiyor, bir oturabilmen. Böyle dikkat dağınıklığı olanların akademisyenliği ne ayrı bir profluk, doçentlik falan verilmesi lazım.
Yıldızlı.
Yıldızlı olması lazım yani.
Değil mi? Bir akademisyen danışanım rüyasında şey görüyordu. Kendi anne babası da akademisyen. Ailede çok akademisyen var. Bu kızcağız çok uğraşıyor. Her şeyle zorlanıyor. Bir zorlanma şeyi var. Kaynağı, sebebi var. Rüyasında böyle kürsüde akademisyenler oturuyor. Cübbeleriyle oturmuşlar. Ve bunu ezikliyorlar. Yapamadın, beceremedin, geciktirdin diye.
Evet.
Hayata bak.
Evet.
O zaman bu sesin bir talepkar tarafı var. Hadileyen, kıyaslayan, beğenmeyen. İki eleştirel tarafı var. Eleştiren, inciten, rencide eden. Küçümseyen tarafı var. Cezalandıran tarafı var. Ceza ama böyle bir rencide etmek herhalde değil mi? Böyle bir
Tabii.
ekşi bir yüzle bakmak. İnsanın bunun kötü bir ses olduğunu idrak etmesi niye bu kadar zor Zeynep? Çünkü kötü. Böyle birine davranmam. Çocuğuma böyle konuşmam hani farkına varsam. Niye idrak etmekte bu kadar güçlük çekiyoruz?
Yani tabii hem inançlarımızla ilgili hem de yapamıyoruz ya. Doğru söylüyor diyoruz yani. Öğrenebildin mi İngilizce? Şimdi akıcı konuşabiliyor muyum? Hayır. Doğru söylüyor o zaman. Kanıt varmış gibi oluyor
İyi
yani.
ses ne söyler buna Zeynep'e?
Tabii işte iyi sesin varlığına da biraz, ona da cevap vereceğim. İyi sesin varlığına da duyuyor olmak gerekiyor. Hani evde hangi türküler söylenirse onu kendimize söylüyoruz diyoruz ya. Öyle alternatif bir sesin varlığı olsa orası da konuşmaya başlar.
Ne der? İyi ses. Şimdi
Yani
kötü
bu
bir ses var, onu susturuyoruz. Yerine iyi bir ses koyuyoruz. Aslında iyi sesle kötü sesin içimizde bir savaşı var. Ve biz iyi sesi güçlendirmeye çalışıyoruz ki bu savaşı iyi ses kazansın.
evet.
Senin durumundaki bir çocuğa, bir yetişkine iyi ses ne der?
Yani geç ve güç öğreniyorsun. Sen buna rağmen hiç vazgeçmedin, çabaladın, uğraştın ve yapman gerekenleri de yaptın, yapamayabilirdin. Ama bunun senin benliğinle, değerinle bir ilgisi yok der. Durumu ayırt eder yani. Bir gerçekliği ortaya koyar. Bak bu öğrenme güçlüğünde böyle şeyler oluyor.
Peki ben Zeynep hakkında...
Kişiselleşmez.
Kötü ses olarak konuşuyorum. Şimdi sen böyle iyi şeyler söylüyorsun bu kıza da. Ben olmasaydım bu dezavantajlarına rağmen bu kız bütün bunları becerebilir miydi? Nerede? Ben onu kırbaçlamasaydım, itmeseydim, dürtmeseydim Zeynep profesör olabilir miydi sence?
O ses olarak da olurdu, tabii olurdu. İyi hissederek olurdu, daha rahat olurdu. Bu kadar hırpalanmazdı. Yani bir iş, bir hedef, bir akademik çalışma, hayatı bu kadar hırpalayan bir şey olmak zorunda değil. Yani kendine yükledi, kişiselleştirdi bunları. Bunlar olmadığında daha özgür, daha ferah tabii ki yapardı. Sen varsın diye yapmadı ki. O kendi azmi, çabası ile, hedef odaklı olmasıyla yaptı bunları.
Hatta şeyi de eklemek lazım. Senin sayende yapmadı aslında. Sana rağmen
yaptı. Rağmen yaptı.
Hem bütün bunlarla uğraştı.
Hem de seninle uğraştı.
Hem seninle uğraştı. Bir de böyle bir örüntüde kötü ses merkeze kendini yerleştiriyor. Zeynep'in çabası, gayreti, bugüne kadar verdiği emeklerin bir anlamı yok. Ben varsam, ben dürttüysem, ben orada süreci yönettiysem sen başarılısın diyor. Zeynep bu işin kenarında. Aslında merkezinde olmasına, bütün yükü çekmesine rağmen kendini kenarda buluveriyor.
Tabii. Biraz da böyle hani gerçekçi sesle, iyimser, iyi, şefkatli ve eleştirel sesle, yani Zeynep'in o geç ve güç öğrendiğini kabul ediyor burası. Ama bunu bir kusur olarak görmüyor. Bu kusur değil kızım. Sen kimisi 3 kere de öğreniyor, okuyunca öğreniyor. Sen 5 kere de öğrendin. Bak sen 5 kere bir kişinin o geldiği noktaya gelebilmek için 5 kere tekrar yapman gerekiyor yani. Aslında bu senin azmin, bu senin çaban diye durumu olduğu gibi gerçekçi bir şekilde görüp kabul edip bunu kusur gibi görmemesi. Ama eleştirel ses bunu kişiselleştirip onun kusuruymuş gibi değerlendirmesine neden oluyor.
Bir de bizimki gibi katı, geleneksel, cezalandırıcı yapısı güçlü toplumlarda sanki daha gerçek olan, daha doğru olan o kötü sesmiş gibi. Birinin başarısını istiyorsak ona böyle yumuşak konuşmamalıyız.
Evet.
Şefkat gösterirsen, onu anlarsan... o başarısızlığı kabul etmiş sayılırsın diye bir doğal kabul var ama öyle değil. Bizim bahsettiğimiz şey başarısızlığı kabul etmiyor. Başarılı olmanın daha insani yollarını, daha medeni yollarını arıyor. Görüyorum, buralarda zorlanıyorsun. Sebebi de bu, kendini kötü hissetme. Ben şahidim, senin elinden geleni yaptığını da görüyorum ama bunun bir adı var. Sana da ihtiyaç duyduğum bilgiyi veriyorum. Çünkü bu bizim sorumluluğumuz yetişkinler olarak. Kendine böyle bir kimlik biçme. Herkesin farklılığı var. Sen bunu zor yapıyorsun ama diğerlerinden daha kolay yaptığın çok şey de var. Mesela senin görsel hafızan çok güçlü. Gördüğün bir şeyi asla unutmuyorsun.
Evet. Tabii gibi. Zaten insan zihni aslında o da yine benimle ilgili olmuyor biliyor musun?
Nasıl?
İnsan zihni işitsel olarak yapmakta zorlandığı bir şeyi görsel olarak kapatıyor yani.
Şu an sen mi konuştun o kötü ses mi konuştu?
Ha yok, gerçek konuştu bu. Hani hani tabii ki yapabildiğim şeyleri, güçlü yanlarımı kabul ediyorum ama oraları da böyle ya, herkesin ben de bunu çok iyi. Orayı da büyütmeye gerek yok. Bir şey, yapabildiğimiz şeyi çok büyüttüğümüzde yapamadığımızı da o ses büyütüyoruz. Evet. Dengeye ihtiyaç var. Evet, görsel olarak güçlü. Gördüğümü unutmam ya da işte bir metinde benim gözümün önüne metin gelir. Çünkü işitsel olarak öğrenemiyorum, daha çok görsel olarak öğreniyorum.
Bende de dikkat eksikliği kafası. Mesela sen bir içerik anlatıyorsun, sen metin diyorsun, benim kafamdan şey geçiyor. Zeki Alasya'nın Metin Akpınar'ı var. Metin!
Gerçekten mi?
Vallahi onun bir şeyi vardı. Metin! Diye bir bağırması. Sürekli böyle bir başını derde sokar ve Metin Akpınar'dan yardım ister ya.
Ah Serdar, evet. Çok, kelimeler çok işte. Ama yok, bu güzel bir şey bence.
Ama her şey bir çağrışım her şey de yarattığı olmuyor, için tabii, seni şey takip etmekte zorluyor. Sen öğretmen olsan ben gittim dersen yani. Ya da sınıfı sabote ediyordum yani. Orada arkadaşımı kopuyordum. Mesela Berkcan'ım sınıf kopmaya başlıyor. Öğretmen ne oldu diyor yani.
Evet.
Hani ben dinleyemiyorsam kimse dinlemesin kardeşim yani.
Onu da aslında o niyetle de değil gene. Kendi dünyanı kuruveriyorsun.
Sıkılıyorum çünkü. Sıkılıyorsun. Evet. Dinlemeye de çok tahammülüm yok. Benim konuşasım var, benim anlatasım var ama neler neler.
O yüzden aslında her bir kimliği, kişiliği koyduğumuz yer önemli yani. Ben mesela o kongre salonuna çok uydum. Çünkü benim hoşuma da gitti. Orada odaklanmak, işte zihnimin yatışması, sakinleşmesi. Ama seni koyacağımız yerin daha böyle sahne olması gerekiyor.
Lazım.
Evet. Mesela ben de burada, ben de sahnede olmak benim için daha zor oluyor. Çünkü biraz orada o çağrışımlara ve rahatlığa ihtiyaç var. Ben şimdi oralarımı geliştirmeye çalışıyorum. Niye yapıyorum bunu da bilmiyorum da. Biraz yine o uğraş alanı orası. O yüzden hani kendi kimliğimizi nereye yerleştirdiğimiz. Mesela senin gibi böyle çok coşkulu, işte dürtüsel, enerjik kişiler bankacı oluyorlar ya. Mesela olmuyor, orada olmuyor yani. Çünkü o mükemmeliyetçi taraf gelişiyor. Sonra o enerjisi sanatçı tarafı işte akmıyor. 50'lerden sonra hayat sorgulanıyor.
Ya böyle muhtemelen dikkat ve dürtüsellik problemi olan bir kız arabayı benim servise götürdüğümde arabayla o ilgilendi. Abi servisten çıktım, arabada olmayan sesler gelmeye başladı. Fren balatalarıyla oynamışlar. Kız onun takibini yapmadığı için fren balataları doğru takılmamış. Onu onu ben unuttum dedi. Geçen sefer ya sürekli de bir hamam örneği veriyorum da sanki şeyden hamamda
her hafta gidiyormuşsun gibi öyle ama.
Ya İzmirlilerin bir rahat olmak gibi durumu var ya. Yorum yapmıyorum oğlum dedi. Rahatlar çünkü kendileri de kabul ediyorlar. Tellakla sohbet ediyoruz. Her zamanki tellamı yoktu. Neresin dedim, İzmirliyim abi dedi. Sonunda kollarımı unut. Abi bak, bacaklar var, gövde var, kollar var. Zaten yapacağım toplamda 3 parça. Dedim kollarımı keselemedin. Ha abi unuttuk ya. Ben biraz rahatımdır dedi. Şimdi bu da kendiyle barışık adam yani. Hani muhtemelen bir dağınık zihni var. Bu da doğru yer değil. İyi ses ona da olsun ya. Kolları
şey
da
olmaz.
Keselenmesin herifin. Ne var? Sızlanmasın bunun için demez. Hani görevin buysa üçte birini yapmadın. Tam işin %35'lik kısmını yapmadın. 33'lük kısmını yapmadın yani. Bak bunu atlama. Kendine bir checklist yap. Kafanda bir checklist olsun diye. İyi ses her zaman da yanlışı tolere eden, eksiği tolere eden, görmezden gelen değil. Doğru yapman için seni destekleyen, verimli olman için seni destekleyen bir ses ama şeyin farkında. Sana kötü hissettirerek iyi bir şey yapmanı sağlayamam.
Evet. Çok güzel bu söyledin.
Öğrenme yani... psikolojisiyle tellak davranışlarını birleştiren tek program da bir aile meselesidir. Evet, bunu evet. Başka programda bulamazsınız.
Evet.
Gidik kafalar. Gidik kafalar yapar önce.
Ya eleştirel sesin alternatifi aman diyen bir şey değil yani. Biraz böyle tabii ki iş disiplini, öz disiplin. İş disiplini, işin hakkıyla yapma, başladığı bir işi bitirme. Bitiremediğimde neyse öbürünü bitiririm gibi bir esneklik diyeyim ben de ona. Öyle yani sağlıklı olmayan bir esneklik değil. Yani bir toplantıya giriyorsan o toplantıya önceden hazırlıklı olman, kendine fiziksel olarak mesela bir çeki düzen vermen, kimle görüştüğüne dair bir toplantı planının olması gibi böyle. Yani o işin gerekliliği neyse o anda, mesela biz buraya gelirken de düşünüp taşınıp geliyoruz yani. Neyse iki sohbet ederiz geçeriz demiyoruz. Yani o yüzden işin hakkıyla yapmak başka bir şey tabii.
Yapmak, evet. Berçen istemeye başladı.
Evet, bence de şeyi bakamadım ben.
Değil mi? Yavaş yavaş bitirelim. O zaman şöyle, içimizde büyüdüğümüz koşullarla ilgili olarak tohumlanan, filizlenen sağlıksız bir ses var. Bu sağlıksız ses bizi sanki başarıya, doğruya, hedefe götürüyormuş gibi, bu maksatla yapıyormuş gibi bizi eleştiriyor. Bize yetersiz ve kendimizi kötü hissettiriyor, salak hissettiriyor, kötü hissettiriyor, kötü biriymişiz gibi olduğumuzu hissettiriyor. Abarttığımızı düşünüyor, eksik kaldığımızı düşünüyor ama bizden hiç memnun değil. Ne yaparsak yapalım, bunun eksik kaldığını, yanlış olduğunu, kusurlu olduğunu düşünüyor ve buna da diyor ki senin iyiliğin için yapıyoruz. Biz diyoruz ki bir mesafeden bak, bir çocuğun olsa bir öğretmen ona böyle davranmasını istemezsin. Sen bir arkadaşına böyle konuşsun istemezsin. Ya ben sana böyle konuşsam dışarıdan benim arkadaş olmak istemezsin. Ama bu ses içeriden taşıdığında diyorsun ki bu ses doğru. Yani zorbalığın en karanlık yüzü içeriden gelen zorbalık. Dışarıdan gelen zorbalıkla baş ediyoruz da içeriden gelen zorbalıkla baş edemiyoruz. Çünkü onu kendimiz zannediyoruz. Zorbanın içerisi dışarısı olmaz. Kötü ses, zorba ses sağlıksızdır, istermez. Yerine koyacağımız şey ne? Dışarıdan bakan, adil bakan, hakkaniyetli bakan, şefkatli bakan. Ya bakalım bunun eksiği ne, yanlışı ne? Nerede zorlanıyorsun? Biz sana nasıl destek olalım diyen, yaptığımız zaman da elinden geleni yaptın, aferin sana diyen bir iç ses oluşturmak. Hem kendimize hem diğerlerine karşı.
Evet.
Ne dersin?
Evet, ha, toparlayalım dedin diye seninki güzel bir şey oldu, özet oldu. O eleştirel sesle ben de hep aynı şeyi vurguluyorum ama bunu önemli diye söylemek istiyorum. Bazen eksik yaparız, bazen ayıp ederiz, bazen yetersizizdir. Bazen olmamıştır, çalışmamışızdır. Bunu görmezden gelmek değildir ama eleştirel ses gene yapamadın der buna. Şefkatli, sağlıklı ses bir dahakine der. Bir dahakine toparlarsın der. Onu bir hedefe, düzeltilecek bir şeye döndürür. Bu haftayı içinizdeki eleştirel sesi ya da o talepkar sesi, düşman, içimizdeki düşman diye tanımladığımız örüntünün sesini duyarak geçirebilirsiniz. Bunu yazmak çok kritik. Burada da temel nokta duygularınız. Duygularınızın izini sürün. Kendinizi kötü, yetersiz, düşük modda, duygunuzun adını koyamadığınız bir durumda hissederseniz, enerjiniz düşük olursa büyük ihtimalle bir durumla ilgili içinizdeki o kötü ses konuşuyordur. Ha, böyle hissediyorum demek ki o hareketlendi deyip kağıdı kalemi elinize alın. O sesin size ne söylediğini hiç böyle sansürsüz yazın. Kağıdın diğer tarafına da sağlıklı bir ses, sağlıklı birisi, çevremdeki Zeynep Hoca, Serdar Hoca olsaydı buna ne derdi gibi, ya da güvendiğiniz, aklına güvendiğiniz, çevrenizdeki aklı selim bir kişi buna ne derdi, nasıl değerlendirirdi gibi, onu sağlıklı formunu yazın. Bu çok yol aldıracak. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.
O yazmak neden kritik? Yazdığınız zaman beyninizin analiz eden frontal korteksi devreye giriyor. Ama ses içeriden geldiğinde frontal korteksi bypass ediyor. O yüzden yazmak çok kritik. Bunu da ekleyeyim. Videolarımızı paylaşmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.